Ayrım 3.
Hüseyin Hüsnü yazıcı çavuşa doğru şöyle dedi. Yaz, o bir Yunan subayı, ben de bir Türk subayıyım. Biz onunla meslektaşız. Bu yüzden birbirimizi çok iyi anlarız. Ben ordumla birlikte onun yurduna girmiş olsaydım, o zaman o bana, benim burada ona yaptığımı yapmayacak mıydı? Bu sözleri söyledikten sonra Hüseyin Hüsnü, Burhaniye'li Rum arkadaşlarından öğrenmiş olduğu şu Rumca sözü ekledi. Istarna kala. Bu sözün Türkçesi sonu iyi olsun demekti. Bu söz Hüseyin Hüsnü'nün ağzından çıkar çıkmaz çılgına dönen Yarbay Mavri Mati birden onun üzerine atıldı. Kamçısıyla vurmaya başladı. Her kamçı şaklayışında Hüseyin Hüsnü sayıyordu. 1, 2, 3, 4. Büsbütün sinirlenen Mavri Mati yine apostol aracılığıyla Hüseyin Hüsnü'ye neden saydığını sordu. Çoktan ölümü göze almış olan Hüseyin Hüsnü şöyle dedi. Hak geçmesin diye sayıyorum. Bu sopalar borç olarak avucuma konulan para gibidir. Sağ kalırsak günü gelince bu borcumu faiziyle kendisine ödeyeceğim. O zaman Mavri Mati benim nasıl borcuma sadık, güvenilir, sözünü tutar bir kişi olduğumu anlayacak. Zavallı apostol Mavri Mati bu sözleri üzerine Hüseyin Hüsnü'ye bir kötülük yapacak diye öyle korktu ki eski arkadaşına Fıre Hüsnü yine berbat ettin, çok kızdı, seni esir olarak Atina'ya yollayacağını söylüyor diye fısıldadı. Yarbay Mavri Mati 11 kez kamçıyla Hüseyin Hüsnü'ye vurdu. Bu sırada Hüseyin Hüsnü hiç kıpırdamadan durmuştu. Apostol Yarbay Mavri Mati'nin Yunanlı yazıcı çavuşa söylediklerini Hüseyin Hüsnü'ye fısıldayarak çeviriyordu. Liman Başkanı Münir Bey ve Askerlik Şubesi Başkanı ile birlikte onu da esir olarak Atina'ya sürgün göndereceklerdi. Hüseyin Hüsnü'nün sorgusu bittikten sonra apostol bu haberi onun ailesine ulaştırdı. Kötü haberi alınca Hüseyin Hüsnü'nün ailesi telaşa kapıldı. Amcası Burhaniye'nin belediye başkanı olan Sayıp Hoca'ya gidip olacakları anlattı. Mavri Mati, belediye başkanı Sayıp Hoca'ya büyük saygı duyuyordu. Sayıp Hoca Yarbay Mavri Mati'ye gidip şöyle dedi. Kuvayi Milliyeciler içinden niçin yalnız Hüseyin Hüsnü'yü Atina'ya gönderiyorsunuz? Ya bütün Kuvayi Milliyecileri de Atina'ya esir diye yollarsınız ya da Hüseyin Hüsnü'yü de burada alakorsunuz. Avukat olan Sayıp Hoca, Hüseyin Hüsnü'nün Atina'ya gönderilmemesi için bir hukuk gerekçesi bulmuş oluyordu. Çünkü nasıl olsa bütün Kuvayi Milliyecileri Atina'ya gönderemezlerdi. Sayıp Hoca sözlerine şunları ekledi. Hüseyin Hüsnü'yü Atina'ya göndermeye kalkarsanız genel valiniz İstiryadis'e kadar gider şikayet ederim. Yunanlıların genel valisi İstiryadis İzmir'de bulunuyordu ve Yunan işgal birlikleri ondan çok çekiniyorlardı. Bunun üzerine Yarbay Mavri Mati şöyle dedi. Onu Atina'ya göndermeyeceğim ama Burhaniye dışına çıkmasını da yasaklıyorum. Burhaniye'den ayrılmayacağına sözüne güvenilir, saygın bir Rum kefil gösterebilirseniz Hüseyin Hüsnü'yü Atina'ya yollamam. Hadi sözüne güvenilir bir Rum kefil bulun getirin. Yarbay Mavri Mati bahane diye bir Rum kefil istiyordu. Çünkü Burhaniye'li hiçbir Rum'un bir Türk'e, hele Kuvayi Milliyeci bir Türk'e kefil olmayacağını sanıyordu. Oysa Sayıp Hoca biraz sonra yanında Anglara Konstantin adında bir Rum'la karargaha gelmişti. Karargâhtaki Yunan subayları Sayıp Hoca'nın bir Rum kefil getirmiş olmasına pek şaştılar. Kendisine gözdağı vermek için Hüseyin Hüsnü'yü de Mavri Mati'nin odasına getirmişlerdi. Hüseyin Hüsnü'ye kefil olmak için gelen Anglara Konstantin Burhaniyeli zengin bir Rum'du. Bir zeytinyağı, bir sabun, bir de iskelede prisa fabrikası vardı. Ayrıca 8-10 bin ağaç da zeytini vardı. Hüseyin Hüsnü'nün kendi deyişiyle çok kabadayı, yiğit bir Rum'du. Türkleri de severdi. Yarbay Mavri Mati'nin odasında bir Yunan yüzbaşısıyla bir de üsteğmeni vardı. Anglara Konstantin onlara Hüseyin Hüsnü'ye kefil olacağını söyleyince çok kızdılar. Üçü birden Anglara Konstantin'e söylenmeye, bağırmaya başladı. Neredeyse döveceklerdi. Gözünü korkutup onu Kuvayi Milliyeci bir Türk'e kefil olmaktan caydırmak istiyorlardı. Bir süre bağırıp çağırdıktan sonra sustular. O zaman Anglara Konstantin soğukkanlılıkla onlara şöyle dedi. Sözünüz bitti mi komutan? Bittiyse benim de bir iki sözüm olacak. Biz Burhaniye'de 2200 Rum'uz. Türklerle birlikte yaşarız. Bu 2200 Rum'un arasından kefil diye beni seçmişler. Demek ki bana güvenmişler. Çünkü ben de onlara güvenirim. Neden bana çıkışıyorsunuz, bağırıyorsunuz? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Söyleyeyim size. Benim bu memlekette 3 fabrikam var. İsviçre'de öğrenim gördüm. Ekonomi doktoruyum. Ne yaptığımı bilirim. Kefil olacağım dediysem olurum. Kimsenin aklına da ihtiyacım yok. Kefil olarak 10 yere imza atmam gerekiyorsa atarım. Eğer sizce benim imzam muteber değilse, o zaman sizce muteber olan 10 kefil bulur getiririm. Büyük bir sessizlik oldu. Türkiye'li Rum Anglara Konstantin bu sözleri Rumca değil, Türkçe söylemişti. Apostol de onun söylediklerini Rumca'ya çevirmişti. Anglara Konstantin özellikle Türkçe konuşmuştu ki orada bulunan Hüseyin Hüsnü de neler konuşulduğunu anlasın. Hem de böylece Yarbay Mavri Mati'ye Rum ama Türkiye Rumu olduğunu anlatmış oluyordu. Anglara Konstantin'in kefil olması üzerine Hüseyin Hüsnü'yü özgür bıraktılar. Hüseyin Hüsnü özgürdü ama Burhaniye dışına çıkamayacaktı. Karargâhtan hep birlikte çıktılar. Anglara Konstantin, "Oğlum Hüsnü, kavganızı duydun, ona göre işte, yoksa beni bitirirler." dedi. Hüseyin Hüsnü, Burhaniye dışında olan çok yakın yerlere bile Burhaniye'deki Yunan komutanının izin kağıdıyla gidebiliyordu. Yunan komutanlığı Hüseyin Hüsnü'ye verdiği izin belgesine onun suçu olarak Kemalist'tir diye yazmıştı. Burhaniye 8 Eylül 1922 tarihinde düşmandan kurtuluncaya dek Hüseyin Hüsnü gözaltında tutulmuştu. Hemşerisi Anglara Konstantin'in bu yiğit, bu kabadayı Rum'un iyiliğini hiçbir zaman unutmadı. Kötü gözle bakılan bir yurtsever. Anlatacağımız olayın kahramanı Sayıp Hoca Tokatlıydı. Zamanına göre çok iyi eğitim görmüştü. Mısır'a gitmiş, El Eser'de okumuştu. Çok iyi Arapça öğrenmişti. İstanbul'a dönünce ilerici ve aydın çevre içine girdi. Kendi çabasıyla Fransızca öğrendi. Zamanın padişahı Abdülhamit'ti. Abdülhamit'in baskılı yönetimine karşı kurulmuş olan Genç Türkler, Jön Türkler örgütüne Sayıp Hoca da katıldı. Bu gizli örgütün üyeleri yakalandıkça cezaevine atılıyordu. Bu durumda Genç Türkler bir yolunu bulup Avrupa'ya kaçmaya başlamışlardı. Sayıp Hoca Genç Türkler örgütünden 17 arkadaşıyla birlikte yakalandı, hapse atıldı. Cezaevindeyken Burhaniye'nin Zeytinli köyünden birisiyle tanıştı. Onunla arkadaş oldu. Bu arkadaşı Sayıp Hoca'ya boyuna Burhaniye'yi övüyor, gelip Burhaniye'ye yerleşmesine salık veriyordu. Sayıp Hoca cezaevinden çıktıktan sonra gizlice Avrupa'ya gitti. Genç Türklerin çoğu gibi Paris'e yerleşti. Abdülhamit baskısına, ezincine karşı Paris'te yayınlanan gazetelerde çalıştı. Bir süre sonra Abdülhamit Avrupa'ya kaçan Genç Türkler için af çıkarınca Sayıp de Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye dönüşünde Tokat'a gitmedi. Cezaevindeki arkadaşı Burhaniye'yi o denli çok övmüştü ki Sayıp de Burhaniye'ye gitti. Zeytinli köyünden olan arkadaşını buldu. Gerçekten de arkadaşının dediği gibi Burhaniye yaşanılacak yerdi. Burhaniye de avukatlık yapmaya başladı. Arapça ve Fransızca bilen Sayıp Burhaniye'deki Rumlardan Yunanca da öğrendi. Burhaniye'deki zeytinyağı ve sabun fabrikalarının sahipleri zengin Rumlardı. Bunlar arasında Kosto Sivasto adlı çok zengin bir Rum fabrikatör de vardı. Sayıp Hoca bu Kosto Sivasto'nun da avukatıydı. Kosto Sivasto'nun İstefenaki adlı bir oğlu vardı. İstefenaki babasıyla sürekli çatışıyor, geçinemiyordu. Bu yüzden Yunanistan'da yaşamakta olan amcasının yanına gitti, oraya yerleşti. Bir zaman sonra da İstefenaki Pire milletvekili olarak Yunan Millet Meclisi'ne girdi. İşte o günlerde Yunan ordusu da Anadolu'yu işgale hazırlanmaktaydı. Yunan ordusu birlikleri savaş gemilerine bindirilip Ege kıyılarına gönderiliyordu. Pire milletvekili İstefenaki'nin Yunan ordusu yarbaylarından Mavri Mati adlı çok içten, çok yakın bir arkadaşı vardı. Yarbay Mavri Mati de Ege kıyısına gönderilecek askerler arasındaydı. Onun birliği Ayvalık'a çıkacak, Burhaniye, Havran, Edremit bölgesini işgal edecekti. Burhaniye'de doğup büyümüş olan Pire milletvekili İstefenaki, çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği yerlere gidecek olan arkadaşı Yarbay Mavri Mati'ye şöyle dedi. Burhaniye'ye varacak olursan orada bana çok iyilikler etmiş bir Sayıp Hoca vardır. Çok görmüş geçirmiş bir aydın hocadır. Ona benim büyük saygım vardır. Kendisinden çok şeyler öğrenmişimdir. Bu hoca sağsa yanına var, benim için ellerinden öp. Ona yapacağın her yardımı, her iyiliği bana yapmışsın bil. Sakın Sayıp Hoca'nın gönlünü kırmayasın. Yarbay Mavri Mati savaş gemileriyle Ayvalık koyuna gelip karaya çıkan Yunan askerleri arasındaydı. Ayvalık'a çıkan Yunan birlikleri karşılarında 172. Türk alayıyla Türkmenis alayını buldular. Türkler bir yıl dört ay topraklarını savunarak Yunanlıların ilerlemesini geciktirdiler. Ancak bir yıl dört aylık çarpışmadan, savaştan sonra Yunan alayı 30 Eylül 1920 tarihinde Burhaniye'yi işgal edebildi. Yarbay Mavrimati, Burhaniye'yi işgal eden Yunan birliğinin komutanıydı. Yarbay Mavrimati daha Burhaniye'ye geldiği gün Poini Sahip Hoca, yani Sahip Hoca nerede diye her önüne gelene soruyordu. Mavrimati'yi Sahip Hoca'nın evine götürdüler. Sahip Hoca kapıya çıkınca Burhaniye'yi işgal eden Yunan birliği komutanı hemen davranıp onun elini öptü. İstefenaki'nin saygılarını, selamlarını iletti. Sahip Hoca da Rumca bildiğinden anlaşıyorlardı. Yunan komutanının Sahip Hoca'nın elini öptüğünü görenler buna pek şaştılar. Nasıl olur da Burhaniye'yi işgal eden bir düşman komutanı Sahip Hoca'nın elini öper? Demek bunca iyi kişi diye bildikleri Sahip Hoca ile Yunanlılar arasında gizli bir ilişki varmış. Yunan yarbayının Sahip Hoca'nın elini öptüğünü gören Burhaniyeli Uncu Faik ve daha başkaları bu gördüklerini herkese anlattılar. Bundan sonra Sahip Hoca için Burhaniyelilerden kuşku başlamıştı. Artık ona eskisi gibi iyi gözle bakamıyorlardı. Sahip Hoca'nın elini öpen Yarbay Mavrimati, ona Pire Milletvekili İstefenaki'nin selamlarını, saygılarını ilettikten sonra Burhaniye Belediye Başkanı olmasını önerdi. Sahip Hoca bu öneri üzerine Yunan Yarbayından düşünmek için süre istedi. Sahip Hoca bu konuyu çok uzun düşündü. İşgal komutanının önerisiyle belediye başkanı olması hiç de doğru değildi. Buna karşılık sayıları çok az da olsa Burhaniye'de de çıkarcı Türkler vardı. Böyleleri kişisel çıkarlarını yurt çıkarlarından üstün tutarlardı. Sahip Hoca belediye başkanı olmaz da Mavrimati böylelerinden birini belediye başkanı yaparsa Yunanlıların gözüne girmek için bu hainin Burhaniyelilere yapmayacağı alçaklık kalmazdı. Kendisi belediye başkanı olursa hiç olmazsa bir oranda da olsa halkı işgalcilerin kötülüklerinden koruyabilirdi. Bundan başka gizli yollarla kurtuluş içinde çalışabilirdi. İşte bu düşüncelerle işgal birliği komutanı Yarbay Mavrimati'nin önerisini kabul ederek Burhaniye Belediye Başkanı oldu. Ama Burhaniyelilere hangi nedenle belediye başkanlığına razı olduğunu açıklayamamıştı. Burhaniyeliler Yunan Birliği komutanının isteğiyle Sahip Hoca'nın belediye başkanı olmasına bir anlam veremiyorlardı. Ondan kuşkulananlar gittikçe artıyordu. Demek bunca saygın kişi bildikleri Sahip Hoca Yunanlılarla işbirliği yapıyormuş diye düşünüyorlardı. Elbet bütün Burhaniyeliler bu düşüncede değildi. Onun hangi nedenlerle belediye başkanlığını üstlendiğini bilenler de vardı. Burhaniye'nin işgalinden kısa bir süre sonra Yarbay Mavrimati tellal çıkartıp Burhaniyelilerin kilisede toplanmalarını istedi. Bu çağrıya katılan Türkler azdı. Ne yazık ki çıkarlarını yurt sevgisinden üstün tutan ya da korkan kimileri kiliseye gitmişti. Bunların sayıları çok değildi. Yarbay Mavrimati kilisede toplananlara buyruğuna karşı gelinmezse, sözleri uysallıkla dinlenirse Türklere iyi davranılacağını, Burhaniye'ye adalet ve uygarlık getirdiklerini söyledi. Bu konuşmadan sonra biz Burhaniye halkı Yunan ordusundan memnunuz, onlardan hiçbir yakınmamız yoktur, burada kalmalarına razıyız diye yazılı bir kağıdı kilisedekilere imzalattılar. Belediye başkanı Sahip Hoca kiliseye gitmediği için bir Yunanlı er imzalanacak kağıdı ona götürmüştü. Sahip Hoca imzalaması için kendisine verilen yazıyı okuyunca Yunan erini oksi yani defol diye kovmuştu. Düşmanla işbirlikçi diye kendisinden kuşkulanmalarına katlanıp belediye başkanlığını sürdürüyor. Bu arada gerçekten de işgalci düşmanın Burhaniyelilere yapmak istediği kim kötülükleri de önlüyor, hiç değilse azaltıyordu. İşgal birliği komutanının üzerindeki etkisinden yararlanarak Burhaniyelilere yardım ediyordu. 26 Ağustos'ta Türk ordusunun utkusundan sonra Burhaniye'deki Yunan subayları da korkuya kapılmışlardı. Sahip Hoca bunu fırsat bilip yararlandı. Sözde bir Türk süvari alayı komutanının ağzından kendi kendine bir mektup yazdı. Sözde bir süvari alayı Burhaniye üstüne yürümekteydi. Sahip Hoca bu mektubu Börezli köyüyle Büyükdere köyündeki tanıdığı, güvendiği zeybeklere verdi. Onlara şöyle dedi. Ben yarın karargahta Mavrimati'nin yanındayken içinizden üçünüz at binmiş olarak dört nala gelirsiniz. Biriniz bu mektubu Mavrimati'nin yanında bana verirsiniz. Sahip Hoca bir yandan da ertesi günü Türk Süvari Alayı'nın Burhaniye'ye varacağı haberini yayıyor, el altından halkı Süvari Alayı'nı karşılamaya kışkırtıyordu. Bu uydurma haber yayılmıştı. Herkes de inanmıştı. Sevinç içindeki halk Süvari Alayı geliyor diye o yana bu yana koşuşup birbirlerine müjde veriyordu. Bu durumu gören Yarbay Mavri Mati Sahip Hoca'yı karargahına çıkartıp ''Neden bu halk böyle taşkınlıklar yapıyor? Ne var? Ne oldu? Dağıt şu kalabalığı, yoksa kasabayı yakarım.'' dedi. Sahip Hoca Yunan Yarbayı'na ''Hiç boşuna zorlanma. 26 Ağustos'tan sonra artık sizin yakıp yıkmalarınız sökmez. Ben bu halkı zor tutuyorum. Tutmasam daha neler yapacaklar.'' dedi. İşte tam bu sırada 3 atlı zeybek tozu dumana katarak 4 nala geliyordu. Zeybeklerden biri at inip Sahip Hoca'ya bir mektup verdi. Yarbay Mavri Mati, mektubun ne olduğunu sorunca Sahip Hoca, Süvari Alayı komutanı göndermiş dedi. Yunan Yarbayı, ne yazıyor diye bir daha sordu. Sahip Hoca, kasabaya doğru ilerliyorlarmış. Al işte mektubu, bir Türkçe bilene çevirt diye mektubu verdi. Mavri Mati, gerçekten de bir Süvari Alayı'nın Burhaniye'ye gelmekte olduğunu sanmıştı. Sahip Hoca, Süvari Alayı ulaşmadan buradan gitseniz sizin için iyi olacak dedi. Sahip Hoca'nın düzeni tutmuştu. Gerçekten de Yunan birlikleri Burhaniye'yi boşaltmaya başlamıştı. O gün günlerden 1922 yılının 8 Eylül Cuma'sıydı. Yunan birliğinden Burhaniye'de 45 kişilik bir birlik kalmıştı. Bu küçük birlik son bir kötülük daha yapmayı tasarlamıştı. Türk halkı Cuma namazındayken koca camiyi bombayla uçurup orada namaz kılanların hepsini öldüreceklerdi. Sahip Hoca Yunanlıların bu tasarısını öğrenmişti. Halka açıkça caminin bombalanacağını, camiye gitmemelerini söyleyemiyordu. Çünkü Yunanlıların kulağına gidebilirdi. O cuma günü erkenden Sahip Hoca koca camiye gitti ama camiye girmedi. Cuma namazı için gelen başkalarını da camiye sokmadı. Yanına aldığı birkaç kişiyle koca cami çevresinde sürekli dolanarak nöbet tuttu. Böylece camiye bomba konulmasını önlemiş oldu. Bu arada caminin kapısından seslenerek içerideki imamla birkaç kişiyi dışarı çıkardı. Sahip Hoca hem koca camiyi bombalanarak yıkılmaktan hem cami dolusu halkı ölümden kurtarmış oldu. Düşman Burhaniye'yi büsbütün boşaltıp gitti. Burhaniye kurtulmuştu. Ertesi günde 9 Eylül 1922 günü Yunanlılar Edremit'ten kaçtılar. Düşman buralardan kaçıp gittikten sonra Sabri Paşa bölgenin komutanı olmuştu. Ayvalık'ta bulunuyordu. Sahip Hoca'yı çekemeyen 2-3 kişi Ayvalık'a gidip Sabri Paşa'ya onun Yunanlılarla işbirliği yaptığını, Yunan komutanının buyruğuyla belediye başkanı olduğunu söyleyip Sahip Hoca gavurcudur diye şikayette bulundular. O zaman düşmanla işbirliği yapanlara hemen ölüm cezası veriliyordu. Sabri Paşa Sahip Hoca'yı Ayvalık'a getirtti. Sahip Hoca Ayvalık'a götürülürken yakınlarına ''Sabri Paşa'nın yanına sağ sağlıklı varabilirsem kendimi kurtarırım.'' dedi. Sahip Hoca'yı tutukladılar. Bir kapalı yere koydular. Kapalı olduğu yerde Sahip Hoca Sabri Paşa'ya 6 sayfalık bir mektup yazıp yolladı. Mektubunda yaşamını ta başından anlatıyordu. Abdülhamit'e karşı gelişini, hapse atılışını, Genç Türkler örgütünden oluşunu, Paris'e kaçışını, neden Burhaniye'ye yerleştiğini, Burhaniye'deki avukatlığını, neden belediye başkanlığını kabul ettiğini, belediye başkanıyken halka nasıl yararlı olduğunu, kendisini şikayet edenlerin ise nasıl insanlar olduklarını uzun uzun açıklıyordu. Sabri Paşa mektubu okuyunca Sahip Hoca'yı yanına çağırttı. Ona şöyle dedi. Hocam, bu memleket senin gibilerini çok arayacak. İyi ki ağzımdan seni gücendirecek bir kötü söz çıkmadı. Var ol hocam. Hadi güle güle git. Sağlıcakla kal. Sabri Paşa elini öptüğü Sahip Hoca'yı uğurladı. Ne Hüseyin ne Hristo olabildi. Her ulusun insanları arasında iyiler, yiğitler, yürekliler bulunduğu gibi kötüler, alçaklar, öz çıkarcılar, sömürücüler de bulunur. Ulusumuzda iyilerin kötülerden baskın oluşu övüncümüzdür. Şimdi size olayın geçtiği yerin adını vermeden bir çıkarcının başından geçen gülünçlü olayı anlatacağım. Yunan işgali altındaki kasabalarımızdan birinde çok zengin bir adam vardı. Adı Hüseyin Ağa'ydı. Ona göre paradan daha kutsal hiçbir şey yoktu. Çıkarı yolunda, işleri tıkırındaysa yurdunu düşmanın işgal etmesi ona göre önemli değildi. Yeter ki o bunu bile fırsat bilip para kazansın. İşgalci düşmanının gözüne girmek, böylece çıkarlarını yürütmek için yapamayacağı, yapmadığı alçaklık yoktu. Gel gelelim işgalci Yunan birliğinin komutanı Hüseyin Ağa'nın ne mal olduğunu öğrenmişti. Onu kendi amacı için kullanıyordu ama hiç sevmiyordu. Çünkü düşmanın bile sevmeyeceği denli kötü kişiydi. Onun amansız bir sömürücü olduğunu öğrenen Yunan birliğinin komutanı Hüseyin Ağa'yı boyuna yoluyordu. İkide bir ona haber gönderirdi. Çabuk bize bir teneke bal göndersin. Baş üstüne. Hüseyin Ağa bütün çıkarcılar sömürücüler gibi korkaktı. Daha büyük çıkarlar umduğu için yaranmak istediği düşman komutanına bir teneke balı gönderirdi. Hemen bize bir bakraç süt getirsin. Baş üstüne. Yunan komutanının bir dediğini iki etmiyordu. Üç küfe üzüm göndersin çabuk. En seçme üzümlerden gönderiyordu. İki çuval un. Kendi hemşerileri yarı aç yarı tok yaşarken o çuval çuval unları, bakraç bakraç yağları Yunan komutanına gönderiyordu. Ama düşman komutanının istekleri de hiç bitmiyordu. Yunan komutanı o denli çok şey istemiş, o da o denli çok şey vermişti ki artık canına tak demişti. Soyulmaktan bitmişti, korkudan vermem diyemiyordu, yok diyemiyordu. Baktı ki bu böyle giderse Yunan subaylarının sonu gelmeyen istekleriyle baş edemeyecek. Ne yapsın? Kendince bir kurnazlık düşündü. Kendi kendine şöyle dedi. Bu Yunanlılar neden beni soyuyorlar da buranın zengin yerli Rumlarını soymuyorlar? Çünkü beni kendilerinden saymıyorlar. Ben de onlardan biri olsaydım beni de soymazlardı. Öyleyse ben de din değiştirir onlardan olurum. O zaman beni de kendilerinden sayarlar. Böylece benden şunu bunu istemezler artık. İşte bu düşünceyle Yunan İşgal Birliği komutanının karşısına çıktı. Ona şöyle dedi. Efendim, düşündüm, danıştım, sonunda anladım ki bu Müslümanlıktan hiç yarar yok. Sayenizde Hristiyan olmaya karar verdim. İzniniz olursa bundan sonra benim dinim Hristiyanlıktır. Adım da bundan sonra Hüseyin değil, Hristo'dur. Kurnaz Yunan komutanı onun gizli niyetini hemen anlamıştı. Sözde Hristiyan olup Yunanlıların güvenini kazanacak, ondan sonra da kendi halkını daha rahatlıkla sömürecekti. Yunan komutanı, peki dedi, öyle istiyorsan öyle olsun. Hadi gir içerideki odaya da senin Hristiyanlığını bir sınayalım bakalım. Onu bir odaya koydular. Yunan komutanı çavuşunu çağırıp ona şöyle dedi. Bu herife adın ne diye sorun. Adının Hristo olduğunu söyledikçe basın sopayı. Dinin ne diye sorun. Hristiyan olduğunu söyledikçe basın sopayı. Ta ki aman Hristo değilim Hüseyin'im diyene dek döveceksiniz. Çavuş elinde kalın bir sopayla onun olduğu odaya girdi. Adın ne senin diye sordu. Çavuşun beğeneceğini sanıp sırıtarak izninizle bundan sonra adım Hristo'dur dedi. Demesiyle Yunan çavuşu sopayı sırtına indirdi. Neye uğradığını şaşıran adam aman diye yalvarırken bu kez çavuş senin dinin nedir diye sordu. Sayenizde Hristiyanım deyince sırtına bir sopa daha indi. Adın ne? Hristo. Çavuş ver etti sopayı. Dinin ne? Hristiyan. Çavuş bastı sopayı. Gözlerine girmesi gerekirken Yunanlıların neden kendisini dövdüklerini bir türlü anlayamıyordu. Çavuş döve döve öyle yorulmuştu ki sopayı başka birine vermiş öbürü sopa atıyordu. Adım Hristo dedikçe dövdüler. Hristiyanım dedikçe dövdüler. Hiç acımasız dayak attılar. Sopadan her yanı çürük içinde, yüzü gözü yara bere içinde kalmış, ağzı burnu kanamış, sonunda yere yıkılmıştı. Ama neden dayak attıklarını da anlayamamıştı. Artık ona... Adın ne diye sorulunca Hristo diye inliyor, dini sorulunca da sızlanarak Hristiyanım diyordu. En sonunda adının Hüseyin, dininin de Müslüman olduğunu söyleyip dayaktan kurtuldu. Ama yürüyecek, ayakta duracak gücü yoktu. Boşalmış un çuvalına dönmüştü. Yunanlı erler ite kaka, tekmeleyerek dışarı attılar. Akrabaları gelip oradan aldılar, evine götürdüler. Aylarca hasta yattı. Onun başından geçenler kulaktan kulağa yayılmış, kasabada duyulmuştu. Kasabalılar sözde ona geçmiş olsun demeye gelip başına gelenleri soruyorlardı. O da yüzsüz olduğundan şöyle diyordu. Bana ne Müslümanlık yaradı ne Hristiyanlık. Adım Hüseyin dersem yoğurttur, süttür, yağdır, baldır, undur, üzümdür. Bir türlü isteklerinin sonu gelmiyor. Hristo oldum diyorum, bu kez de dövüyorlar. Anlayamadım bu işi. Yunan komutanı yine ikide bir ona haber gönderiyordu. İki kuzu göndersin çabuk. Kuzuları gönderiyordu. Bir sepet yemiş göndersin. Baş üstüne. Hemen gönderiyordu.